Hukuk Saati.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Hukuk Saati başladı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Yapımcımız Kadriye Şener, teknik yapımcımız Recep Özden ve ben İpek Önder. Hoş geldiniz diyoruz bir kez daha. Efendim, Avukat Eyüp Sabri Can Bulat bizlerle birlikte. Sayın Can Bulat merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Tapu müdürlükleri ve tapu kayıtları hakkında genel bilgiler alacağız. Tapu ne demektir, çeşitleri varsa nelerdir, satış işlemi yapılırken nelere dikkat edilmeli gibi pek çok konuyu sizlerden öğreneceğiz efendim. İşte Hukuk Saati başlıyor. Sayın Can Bulat, ilk soruyla başlayalım hemen dilerseniz. Tapu müdürlükleri ve tapu kayıtları hakkında genel bilgiler konuşacağız. Bir çerçeve çizelim istiyoruz öncelikle. Ve tapu ne demektir? Çeşitleri nelerdir?
Eskiden iş kolaymış. Mağaraya bir resmini yapıyorsun. Resimdeki sen, mağara senin. Şimdi her yer ev oldu. Mağara gibi olmadığı için de mecburen bunun bir karşı tarafa karşı bu benim diyebilmen için bir göstermemiz lazım. Hatta bu tapu konusu o kadar ilginç ki evlilik konusunun içerisinde bile geçiyor. Hanımlarımızın bir kısmı ne diyor? Adamın topusu bende diyor. Bu oradan tapu olarak kastettiği şey ne işte? Yüzük. O yüzükle kastettiği şey ne? Aile cüzdanı. Niye merasimlerde evlendirme memuru aile cüzdanını bayana veriyor? Buyurun tapusu hayırlı olsun, sizin tepe tepe kullanın diye. 20 sene sonra damatların fotoğraflara bakıyorsun. Üst taraf havalimanı gibi açılmış işte. Yani o kullandığın intifa hakkının sonucu. Bugün o yüzden biz tapuyu anlatırken şuna dikkat edeceğiz. Tapu insanoğlunun tarih boyunca hep bir aslında mal edinme serüveninin sonucunda hayatını geçireceği ev, üzerinde barınacağı, belki ihtiyaçlarını gidereceği arsa veya işte bu tip yerlerin, yani taşınmazların, ne demek taşınmaz? Arabamız menkuldür. Bugün TRT'nin kapısına park edebiliriz. Buradan çıkınca da ofise gideceğiz, park edeceğiz. Arabayı bizle beraber her yere sığabildiği kaydede götürürüz ama ben şuradan benim araziyi bir alayım da Konya'yı gezeyim geleyim deme şansım var mı? Yok. Öyle olunca taşınmaz işte, gayrimenkul. Bu gayrimenkul insan hayatında günümüzdeki kavramın önemi eskiden bu kadar yoktu. Yani eskiden insanlar hayatlarını bu kadar mal almaya bağlamamışlardı. Ama artık günümüzde hayatın bir nevi sigortası bir mal edinmek oldu.
Geçen hafta da bahsetmiştik
evet, değil mi? Boşanmalarda da çok konuştuk bunu değil
temel
mi?
Temel amacı
evlilik deyince bir ev sahibi olmak gibi oldu. Dikkat edin, bugün nişanlıyken bile Türkiye'de insanların neredeyse yarısına yakını ekonomik durumu müsaitse nişanlıyken hanıma ya da beye değil, yani evleneceği o evin içinde birbiriyle aynı yatağı paylaşacağı, aynı mutfağı, aynı tuvaleti paylaşacağı insana değil, kalacağı evin kapısına, penceresine, içinde jacuzzi var mı yok mu, parkesi, lamina mı, onlara bakıyor. Hı hı. Ne oluyor? Eve giriyorsun, kapıyı, pencereyi beğenmiş oluyorsun ama adamda hayır yok, kadında hayır olmuyor. Ondan sonra evlilikten hayır beklemeye çalışıyorsun. İşte biz bugün bu evleri alırken, madem evliliği doğru seçmek ya da hayatta nasıl yaşayacağınıza karar vermek sizin elinizde, bugün aynı şekilde biz bu evleri alırken, bu evlerden ya da bu arsaları alırken, bunları yaparken nelere dikkat edeceğiz? Bunu anlatıyoruz. Bunu anlatırken Türkiye'de malumunuz hukuk dedik ki 16 bine yakın yasa var. Her bir yasa özel bir kanunla, o kanunun içeriğinde toplumun ihtiyaçları olan, sosyal ihtiyaçları olan, ekonomik ihtiyaçları olan şeyleri düzenlemiştir demiştik. Örnek vermiştik sizinle geçen hafta. Demiştik ki işte doğum halinden önceki cenin halinden ölümünden sonraki mefta haline kadarki dönemi ne düzenler? Medeni kanun. İşte burada haksız fiilden tut da Allah korusun tecavüze kadar ki bütün hallerin cezasını ne düzenler dedik? Ceza kanunu. İşte İpek Hanım buyurun bu cep telefonum sizde bu hafta kalsın dedik. Stüdyodan çıktık, o sıra siz bunu çaldırdınız. Zilyetlik hukukundan dolayı bana doğacak borçlarınızı hangi kanun düzenler dedik? Borçlar kanunu. Şimdi böyle olunca Türkiye'de bilhassa başkent Ankara'da yaşayanlar bilir. Avrupa'da da böyledir. Her işin bir müdürlüğü var değil mi? Her işin tevdi edildiği. Mesela biz şu an devletin kanalından insanlara kamu yayıncılığı yaparak bilgilendirme yapıyoruz. Niye? Devletin sosyal devlet anlayışı içerisinde insanları bilgilendirme yükümlülüğü de var. Nereden kaynaklanıyor? Normlar hiyerarşisinin tepesindeki anayasadan. Peki insanların mülkiyet edinme hakkı yok mu? Hani o benim malım olayı var ya. İşte o benim malım olayında o tapu gibi sağlam belge var elimde dediğimiz tapuyu anlatıyoruz bugün. Peki bu belgenin olması gereken nere? Eczacılık fakültesi mi? Hayır. Tıp fakültesi de değil, hukuk fakültesi de değil ya da bunların bağlı olduğu yerlerde değil, kaymakamlık da değil, valilik de değil. Neresi? Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü. Şimdi Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü nasıl nüfus işlerimizde evlenirken hüviyetimiz değişiyor, boşanınca bir daha değişiyor, ölünce geri alınıyorsa ve bunu yapılan müdürlük nasıl nüfus işleri genel müdürlüğü ise Türkiye'de de bütün tapu ile ilgili işler Türkiye'deki Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün işi. Tabii ki Türkiye yaklaşık 82-81 il 80 milyona yakın dev bir nüfusuyla hepsini Ankara'ya getirebilmek mümkün olmadığı için her ilin ilçesindeki ve ildeki yerlere devletimiz oranın Tapu Kadastro ilçe müdürlüğünü, il müdürlüğünü konumlandırmış. Neden? O ilin ilçenin işlerinde yakın olsun diye insanlar taşrada orada yapsınlar diye. Hatta bazen nüfusa ve arazinin büyüklüğüne göre, iş hacmine göre bir ilçede birden çok müdürlük de olabiliyor. Ankara'yı bilenler bilir. Eskiden Ankara'da tapu Çankaya'da 5 taneydi. Şimdi 1'e indirildi. Tek büyük bir tapu oldu ama eskiden 5 tapuyla iş yürüyordu. O kadar çoktu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti İpek Hanım her ne kadar 90 yıllık yeni bir devlet olsa da tapu ve kadastro konusunda bizim Osmanlı tapuları dediğimiz 1800'lerden bugüne kadar hala önemini ve geçerliliğini hukuken koruyan yaklaşık 100-150 yıllık tapulara sahip bir devletiz. Öyle ki bizde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kurulumu bile Cumhuriyet'ten çok önceki yıllara dayanmaktadır. Şimdi hatta bunun en şey örneği bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Genelkurmay'ın önünden falan geçerken ya da bir askeri birliğin önünden geçerken o duvarlarındaki armaya bakın M.Ö. 200 yazar. Şöyle düşünün 90 yıllık devletiz ama askerimiz M.Ö. 200 yıllık bir ordunun sonucu. Yani ciddi bir geçmiş tarih var. Böyle olunca bu tapu konusunda ta Osmanlı'dan beri hatta bize yayınlarımızda zaman zaman bağlanan insanlar ne diyorlardı? Benim dedemden bir tapu kalmış miri arsa Allah ta fiili tarih değil mi? Hı. İşte o tapu Osmanlı tapusuydu. Bugün onlar hakkında neler yapabileceğimizi her ildeki sicil müdürlüklerinde tapu sicil müdürlüklerindeki işlemlerde nelere dikkat edeceklerimizi anlatmaya gayret edeceğiz. Hı hı.
Genel bir çerçeve çizdik ve şimdi de tapuyu açıklayalım isterseniz. Tapunun çeşitleri nelerdir? Müstakil tapu, hisseli tapu herhalde ilk akla gelenler olsa gerek. Bunları da tanımlamak ister misiniz?
Evet maşallah dersinize iyi çalışmışsınız. Geldim. Ben de bugün dersime Bedrettin Can Bolat'la evde yaklaşık bir 3,5 saat seminer alıp çalışıp geldim.
Yokluğunu aratmıyorsunuz.
Yokluğunu evet aratmıyoruz. Evet. Kendisine selam var.
Şimdi, şemalarla geldiniz çünkü.
O zaten beynimize. Her şeyi şematize ederek anlattığı için Allah razı olsun. Bizim de beynimize nıh gibi şematize ederek bunları yerleştirdi. Şimdi tabii ki bize biraz önce sizin söylediğiniz tam tapu, hisseli tapu kopya bilgi olmakla beraber yerinde ve doğru. Yalnız bunlar mülkiyetin çeşitleri. Ben de öyle biliyordum. Şimdi öyle olunca bizi arzu ederseniz tapunun çeşitleri buyurun. Deyince 4 çeşidi
tabii
var.
Doğrusunu sizden öğreneceğiz.
İlk yer kabuğunu böyle daha soğumadığı halden alalım günümüze kadar getirelim. Şimdi ilk böyle yerleşim yerlerinin ham halini gözümüzün önünde getirelim. Nedir? Bizi yurt dışında dinleyenler ana şehirlerden otoyollara çıkıp da biraz şehrin dışına çıktıkları zaman nasıl görüyorlar etrafı? Dağ, bayır, orman değil mi? O ormanlarda küçük bir köy var uzakta. O benim köyüm olsa da dediğiniz o köy. O köyde şimdi bir arsa var. Şimdi bu arsanın nasıl tapusu olur? Henüz ortada ilk tapu varsa kadastro tapu. Bir. Niye? Çünkü devlet o mahalle ve köyden oradan bir kadastro geçirir. Ne demek kadastro? Daha ortada hiç kimsenin bir malına ilişkin mülkiyet hakkı yokken ilk kez bir mülkiyet hakkı korunuyor. Peki bu nasıl geçer? Köyün muhtarına gelir oranın kadastro teknisyenleri, harita mühendisleri, kadastro teknisyenleri ölçümleri yapar ve köyün en yaşlıları genelde 60 yaş ve üstünü çağırır. Kim nerenindi der. İşte efendim şu çeşmenin sağındaki ağaçtan kiraz ağacına kadar oraya kadar ki arsa Muhittin abilerin. Tamam. Yaz. İtirazı var mı diye de o köyün muhtarının olduğu muhtarlık binasına diyelim. Oraya da bir liste asılır. Denir ki kardeşim bak biz böyle bir tapu dağıtıyoruz herkese. İşte samanlığın olduğu yer Sabri Can Bolat'a, yayılım alanının olduğu arsa İpek Hanım'a denk geliyor. Buna itirazı olan varsa bir ay içerisinde gelsin itiraz etsin. Etmezse artık bu köyden kadastro geçti. Bu arada Türkiye'de de kadastro yaklaşık olarak %90'ı bitmiştir. Artık hemen hemen tamamı bitmek üzere. Öyle olunca herkesin bir kadastro tapusu var arazilerde. Şimdi bu tapu geçti. Neymiş? İlk tapu çeşidimiz kadastro. İki, hani şu çok konuşulan reklamlarda da imarlı dediğimiz var ya. İki, imarlı tapu var. İmarlı tapu Bedrettin Bey'in deyimiyle gümüşü altın yapar. Ortada elinizde bir gümüş varsa, bu gümüş sizin kadastro tapunuzsa, o kadastro tapunuzda olan yerden eğer bir imar geçtiyse ahanda altın oldu. Niye? Çünkü çok ciddi bir şekilde kıymetlendi. Neden? Artık oradan imar geçti demek, herkesin yeri yurdu belli demek. Artık oranın...
Devlet ona göre hizmet sunacak.
Hizmet sunuyor tabii. İmarı geçirdiği zaman diyor ki kardeşim ben şuraya park yapacağım, buraya ibadethane yapacağım, şuraya okul yapacağım, buraya çeşme yapacağım, şuradan yol geçireceğim, buradan sokak, buradan cadde. Şimdi öyle olunca artık oraya bir medeniyet geliyor demek. O klan halinin yerini artık orada ciddi bir oturum, yerleşim hali alıyor. Şimdi o yerleşim hali, bizim bu kadar geniş topraklarımız varken İpek Hanım, Türkiye'de hep üst üste oturma halini seven bir vaziyetteyiz. Yani şöyle bir düşün. Konya'ya bile gidiyorsun. Konya Ovası malumunuz dümdüz değil mi? Buradan Ankara'dan çıktın, Gölbaşı Kulu'yu geçtikten sonra her yer dümdüz. Ya dümdüz yerde Kulu diye bir yer inşa ediyorsun. Her yer ova, 15 katlı bina. Ya yer mi yok? Yan yana dizil işte. İki katlı, iki katlı dizil. Ama adam göğe doğru yükseliyor 15 kat. Sanki etraf dağlık ve yer yokmuş gibi. Hani bunu bir doğudaki yerlerimiz için yapsak anlarım, eyvallah derim. Örneğin Karadeniz'de deniz hemen dağa doğru yükselir. Samsun'da öyledir. Çok yapacağın arazi yok. Hı hı. Ama Düzova'da vardı.
Hı hı. Şimdi, kaldı ki nüfusu da çok yoğun bir ilçe değil.
Değil. Yazın çok fena da kışın değil. Kışın hayalet bir ilçe haline geliyor. Şimdi öyle olunca o zaman ne yapmış? Kat irtifakı kurmuş. Ne demek? 1965'e kadar yokmuş bu. O şehir göçleri var ya meşhur. O göçlerden sonra bu oluşmuş. Şimdi siz apartmanda oturuyorsunuz değil mi? Biz de apartmanda oturuyoruz. Prodüktörümüz Kadriye Hanım da apartmanda oturuyor. Şimdi sizin halıyı serdiğiniz yer, taban size mi ait sizce?
Alt kattakine aittir.
Alt katında tavanı oluyor.
Alt katında tavanı.
Öyle ya. Şimdi sen burada güm güm zıplayınca adamın tavanında zıplıyorsun. Tamam, taban benim, halıyı ben serdim ama öbüründe avizesi oraya asılı. Aynı duvarı paylaşıyoruz. Benim halı serdiğime o da avize asmış. Demek ki şimdi yan komşum benim. Benim mutfak duvarımın arkası öbür komşumun salonu. Ben şimdi orada pataküte duvarına vursam kimin salonuna vurmuş oluyorum? Onun. Demek ki kutu gibi evlerde birbirimize bitişik nizam yaşarken aramızı ayıran çizginin adı duvar. O tek tuğla duvarlar işte. O duvarlar bize kat irtifakını sağlıyor. Ne demek kat irtifakı? Bu 634 sayılı bir kanunla çıkarılmış ve Türkiye'deki şu an %70'e yakın insanların tapusu bu halde. Herkes aynı apartmanda tek tapunun içerisinde o tek tapuyu da binada kaç daire varsa o kadara bölüyorlar. Örnek veriyorum, benim oturduğum daire yanılmıyorsam aşağıdaki pasajda 30 tane iş yeri var. Binanın kendine ait 18-20 tane dükkan var. 10 üzerinde de 7 katlı bir binada oturuyorum ben. 21 daireyiz. Yaklaşık olarak 800-900 metrekare olduğunu tahmin ettiğim bir arsanın üzerinde 100 kişiyiz. Hatta benim İstanbul'da okuduğum dönem oturduğum daire 148 daireydi. Yanlamasına bir binaydı. Tek kapı. 148 daire tek bir arsa üzerinde. Düşünsenize şimdi bir arsaya 148 ortak var. O zaman ne oluyor? Tapuyu 148'e bölmek yerine kat irtifakı tapusunu sağlıyorsunuz. Peki gelelim son tapuya sıkmadan. Son tapu ne? Ballı lokma dediğimiz kat mülkiyeti tapusu. Bu nasıl oluyor? Bu tapuda tapunun tabiri caizse şehirlerdeki tapuların kralı budur. Neden? Çünkü burada projeye uygun bitirilmiş bir inşaat, aynı zamanda iskan raporu alınmış bir evden bahsediyoruz demektir. Şimdi iskan raporu çok önemli. Niye? İskan raporu dediğin şey, içinde insanın yaşayabilmesi, o bir inşaat yapılırken SGK borçları ödenmiş, işçilerin elektrik, su borçları inşaatın ödenmiş, belediyeye karşı bütün harç ve masrafları bitirilmiş ve bina yaklaşık 21 noktadan içinde bir insan güvenlikli bir biçimde depreme, sele, afete, her tür şeye karşı her tür tedbiratı almış, otoparkı olan, kapıcı dairesi olan, işte yangın merdiveni olan, çatısının güvenliği olan, içinde yangın tüpleri olan, pencereleri havalandırması şöyle böyle olması gerektiği gibi olmuş olan diye bir binadan söz ediyoruz demek. Öyle olunca bir yerde iskan tapu var demekse bilin ki orası iyi bir yerdir. Ha, binanın iyiliği, kötülüğü, mevkisinin güzelliği, çirkinliği göreceli ve tartışmalı. Ama hukuken kat mülkiyeti tapu varsa elinizde bilin ki o tapudan daha iyi bir tapu yok artık. Böyle olunca özetleyecek olursak 4
Türkiye'deki
tane.
Türkiye'deki tapuların yüzde kaçı?
30'u maksimum. Şöyle artık yeni inşaatlarımızda bugün Ankara, Eskişehir, İzmir, İstanbul yolları üzerine gördüğümüz o gökdelenvari süper akıllı evler, sen eve gelmeden ısıtılan evlerin büyük bir çoğunluğu mecburen artık bu hale gelmiş evlerdir. Neden? Çok yüksek fiyatlarla satılınca proje yapılırken zaten ona göre bir maliyet hesabı çıkarılıyor. Hı hı. Yani iyi semtlerdeki evlerin büyük bir çoğunluğu bu. Ama eski usul, hani tanıdığınız bir müteahhite bir arsayı verip de oraya hemen 18 ayda dikilmiş bir inşaatın sonucunda size verilecek tapu %80 kat irtifak tapudur. Şimdi bunlar tapu çeşidiydi. Öyle olunca sizin söylediğiniz noktaya gelirsek, biraz uzattık belki ama hani tapunun mülkiyet çeşitleriydi o. Ham tapu, hisseli tapu, payli tapu. Tam tapu, Allah herkese versin diyelim, ne diyelim. Elimde bir tane tapu var, tek sahibi benim. İyi bir yerdeyse oturuşu da değişiyor insanın o zaman. Vallahi ben bunu hissediyorum yani. Otururken belli cepte bir tapu var. Arabanın iyisini de anahtarını hemen ortaya koyar bizim insanımız. Öyle olunca şimdi hiç ben 80 model çok eski bir arabanın anahtarını ortaya koyup da böyle birazcık akrobatik işler yapan görmedim ama 0-1 milyon alınmış bir arabanın anahtarı isimden önce ortaya konur. Şimdi tam topu böyle bir şey. Tam. Mülkiyet senin. İki, sizin biraz önce bahsettiğiniz hisseli tapu. Bunun iki çeşidi var. Müşterek tapu var, iştirak tapu var. Allah gecinden versin yaşıyorsa, vefat ettiyse, dedeniz vefat ettiği zaman düşünsenize kaç kardeş var?
4 kardeş.
4. Onun çocuklarıyla beraber 8-10 kişi. Arada 1-2 amca ya da hala vefat etse, onların çocuklarının çocuklarıyla beraber işe bir bakıyorsun, üzüm salkımı. Gene sende 4. Benim adımı taşıdığım Eyüp Sabri Can Bolat'la beraber 126 kişiyiz dedemden. Dedem 10 metrekare arsa bıraksaydı, ilim dışında çok şükür bir şey bırakmadı. 10 metrekareye 126 kişi bölüşecektik. Artık herkese kibrit boyutunda bir arsa düşerdi herhalde, değil mi? Öyle olunca şimdi iştirak tapu bu. Mirastan gelen el birliği dediğimiz. Bir de paylı mülkiyet var. Paylı mülkiyette de çok hani insanların karşılaştığı bir şeydir. Ortada birden çok paydaş var. Portakalın kabuğunu çözdüğün zaman ortada kalan dilimler gibi. Herkes aynı portakalı yiyecek ama bu portakalın herkese bir dilim hakkı var. Bu da paylı mülkiyeti oluyor. Şimdi
efendim,
devam edebiliriz.
Devam edeceğiz ama önce bir ara verelim, soluklanalım. Aranın ardından tapuya yeniden kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Avukat Eyüp Sabri Can Bolat konuğumuz. Tapu müdürlüklerinden bahsettik. Tapu çeşitlerini de anlattı Sayın Can Bolat. Şimdi sıra geldi. Tapularda satış işlemi yapılırken nelere dikkat edilmeli?
Hukukta hemen hemen sosyolojik olayların tamamında, ben bu örneği bugün Bedrettin Bey bana anlatırken benim de aklıma o geldi. Bilhassa evlilik boşanma hukukunda, aile hukukunda diyelim, buna çok tanık oluruz. Baktığınız zaman aynı tapuların el değiştirmesini şimdi akılda kalsın diye 3 tane yöntem var. Dördüncüsü yok. Bu 3 yöntem insan ilişkilerinde de çok karşımıza çıkar. Nedir? Arkadaşınızla aranız bozuldu ve size karşı bir ihanetini gördüğünüz zaman ne dersiniz? O beni sattı dersiniz. Tapuda da ilk işlem satıştır. Satış ne demek? Bir bedeli verdi. Karşı tarafta o bedel karşılığında tapuyu aldı. Genelde de arkadaşlık ilişkilerinde bu bedel sizin görmediğiniz zimni kapalı bedeldir. Tapularda işlemlerin %85'i İpek Hanım, hı hı, satış işlemi olarak yapılır ve çok dikkat edilmesi gereken bir işlemdir. Neden? Elimizdeki tapu senedinde görülmeyen birçok bilgi tapu müdürlüğündeki kayıtlarda mevcut olabilir. Örneğin tapu üzerinde ihtiyati haciz var. Gül gibi evim gitti diyorsun ama evin üzerine belki bir sürü borç vardı. Yine mahkeme kararı tarafından konulmuş bir oturma hakkı var, ölünceye kadar oturma. Sen evi aldın. Tapudan da gül oynaya çifte telliyle geldin. Oh diye. Sonuç? Eve bir gittin ki iki tane yaşlı oturuyor evde tonton. Gel yavrum bir çikolata kahve ikram edeyim dedi. Ne oldu teyzeciğim dedim. Biz burada ölünceye kadar oturacağız. Biz kelimenin içindeki tabiriyle, halk tabiri, buraya kazığı çaktık dedi. Hadi bakalım ne yapacaksın şimdi? Mahkeme kararıyla verilmiş bir oturma hakkı. Hakeza devam edersek gene mahkeme kararıyla verilmiş alım satıda satıma müsaade etmeyen bir ihtiyadi tedbir var. Örneğin malı kaçırmak için adam satıyordu. Mahkemede başka bir mahkemenin kararıyla bu malı kaçırmasın diye kuşu kafese koydu ve üzerine ihtiyati tedbir koydu. O zaman ne yapacağız? İntifa hakkı var. Bu tip tahkikatlar var ve en önemlisi ne var biliyor musun? İpotek var. En çok karşımıza çıkan şey. İpotek varsa ne yapacağız? İşte o zaman böyle bir durumlarda biz tapularda satış işlemi yaparken satın alacağımız mal için mutlaka yani şimdi emlak...
Nasıl araştıracağız?
Ya gidip tapuya diyeceğiz ki kardeşim bak ben bu kadar para veriyorum ya. Alıcı benim, satıcı bu. Lütfen
satış işleminden
bana
önce.
Getir bir satış işlemini. Ben önce şunun tapusunu ben bir hukukçuya göstereyim. Ayıp değil ya. Şimdi bugün Türkiye'de bakın geçen sene dedik ki 20 milyon otomobil alınıyor satılıyor kredisi var dedik. Araba alırken sokakta yatan üstünde miyav miyav kedilerin gezdiği kışın sokak hayvanlarının altına girip ısındığı kar, yağmur, dolu, sel, afet ne varsa üstüne yağdı. Hatta hiç tanımadığımız adamın gelip kaportasına oturup da sigara tellendirdiği otomobili biz almaya gelince ne yapıyoruz? Gidip 100 nokta ekspertiz testi yaptırıyoruz. Hatta çoğunlukla diyoruz ki ya kardeşim bunun boyası çizilmiş. Mübarek çizilmesi şaşardım zaten. Yani dışarıdaki bir arabanın boyasız olma ihtimali var mı? Sen değişmiş mi ona bak. Değil mi? Şimdi araba alırken çizdiğine bile bakıyoruz. Ruhsatının eminliğini tanıdığımız bütün
şekline bakıyoruz,
herkese soruyoruz. Sigara içilmiş mi, bayandan mı, doktordan mı diye ilanlarda dikkat ediyoruz da. Ev alırken niye tapuyu bilen birine sormuyoruz? Tapuyu herkes biliyor mu?
Karşımızdakine çok güveniyoruz herhalde.
Güven nereye kadar? Siz o adamla tanışıncaya kadar eğer akrabanız değilse o da sizi tanımıyordu. Tanıştığınızdan sonraki güven akdini evlilik için kullanacak olsanız o süre yeterli miydi?
Değil.
Emlakçıda evi beğendik, emlakçıyı tanımıyoruz. Girdik, hadi gidelim tapudan paramız da hazır alalım dedik. Hiçbir bilgi yok. Böyle olunca buraya bizi dinleyenler için söylüyorum. Tapuya gittiğiniz zaman tapu memuruna deyin ki ben burayı tertemiz almak istiyorum. Tertemiz olmadığı hakkında üzerinde bir tahkikat var mı? Üzerinde bir şerh var mı? İpotek var mı? İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, oturma hakkı, intifa hakkı, irtifa hakkı bunların herhangi birisi var mı kardeşim? Bana söyle. Varsa almayacağım. Ya da bunları bilerek almak istiyorum. Bunları lütfen bana izah et, ona göre işlemleri yapalım demek lazımdır. Buna ilaveten satın aldığımız gerçek değeri mutlaka tapuda gösterelim. Niye? Şimdi İnsanlar tapudaki vergiyi ve harcı az ödemek için neredeyse milyonluk daireleri gecekondu fiyatını alıp sattıklarını tapuda gösteriyorlar. 500 binlik ev var ortada, tapuda 30 bin lira görünüyor. 30 bin lira üzerinden %3 harç ödüyorsun, iyi 200 lira iş bitiyor. Peki yarın şifa davası açılırsa o 30 bin lirayı adam ödediği zaman senin 500 bin aldığın evi tek celsede elinden alıyor. Kötü değil mi? O zaman...
Çok ağır sonuçları varmış.
Çok ağır. Düşük harç nedeniyle yaşanılan işlemlerde tahmin edilemeyecek kadar İpek Hanım ciddi zorluklar ve ağır sonuçları var.
Özellikle böyle bilgilendirelim dinleyicileri.
Evet, özellikle çizelim. Tapu bedelini doğru düzgün alınıp verilmesi gerekir. Eğer tamamı ödenmiyorsa bak bu da çok önemli. Örneğin sen 500'lük ev alıyorsun ama cebinde 300 bin lira var. 200'ü borçlandın. 10-10 ödeyeceksin. Yılda iki kere 50-50 ödeyeceksin. Sana kalmış. Öyle bir durumda ne yapacaksın? Malın üzerine teminat ipoteği koy. Çok önemli bizi dinleyenler açısından. Teminat ipoteğini koyduğun zaman en sağlam bu yol. Neden? Eğer ödemekte ifada temerrüde düşerse yani borcunu ödemekte gecikirse borçlu, sen alacaklı olarak hemen o malın üzerindeki ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla evi sattırıp paranın geri kalanını alırsın. Bunu yapmadığımız için biz halk olarak birbirimize çok güveniyoruz ama ne yazık ki güven hukukla kurulur. Akrabalık başka bir şey yani. Öyle olunca bunu yapmıyorsak ya da başka bir örnek vereyim akılda kalsın. Şimdi biz yurt dışından dinleyenler değil mi ekseriyette? Türkiye'de tanıdıkları akrabalarının çocuklarına vekalet gönderiyorlar. Benim işte Ankara'daki evimi alıp satmaya falan diye. Şimdi azletip azletmediğini ben size bir vekalette geldim. Dedim ki Bedrettin Canbolat'a ait evi size satmak istiyorum. Siz de beni az çok tanıdığınız için birkaç yıldır yayın yapıyoruz. Hadi gidelim tapuya dediniz. Benim o vekaletim Bedrettin Bey'in benim üzerimden azletmediğimi nereden biliyorsunuz?
Bilmiyoruz.
Belki biz baba oğul birbirimize Allah göstermesin küstük beni azletti. Belki vekaletin süresi 10 yılı geçtiği için doldu. Belki vekaleti değiştirdi ve vekaletteki bütün evleri alıp satma kısmını kaldırıp yeni bir vekalette onu yetkisiz kılarak sadece Cebeş'le bir evi alıp satmayı sınırlı hale getirdi. Öyle ya. O zaman ne yapmak gerekiyor? Vekaletin olduğu kağıt parçasının sol üst köşesinde noterlerin numarası ve yevmiye numarası olur. Sağda yevmiye numarası, solda da noterin numarası olur. Örnek veriyorum, Ankara'daki X numaralı noter. Onun orada telefonu vardır. Aç 2 dakika, de ki notere, sayın noterde bu yevmiye hala azledilmiş mi, edilmemiş mi ve böyle bir yetki var mı? Belki adam size diyecek ki böyle bir vekalet yok bizde. Sahte vekalet de geldi, olamaz mı?
Her şey mümkün.
Yahu hayatımızda öyle her gün bir ev alacak cüssede ve birikimde değilsek, ömrümüz boyunca birkaç kere ev alacağımızı düşünürsek, bu birkaç kerenin içerisine gireceğimiz işler için ne olur birkaç gününüzü ayırın. Birkaç bilene sorun. Ölmezsiniz. Ama bu işlere bu şekilde girmezseniz başınız çok ağır.
Bunlar gerçekten çok önemli bilgiler. Geldik bağış işlemi konusuna. Tapularda bağış işlemi nasıl yapılıyor ve şartlı bağış mümkün mü?
Demiştik ki tapuda gayrimenkullerin devir ve temliki dediğimiz, yani el değiştirmesi A şahsına ait bir malın bu arsada olur, evde olur. B şahsına geçişin 3 yolu var demiştik. Bir satış, bir bağış, bir de trampa. Şimdi geldik bağışa. Bağışın eski isimli, eski dildeki ismi hibedir. Hibe demek bir malı bedelsiz olarak başka birisine, bu tüzel bir kişi de olabilir, gerçek kişi de olabilir. Yani bir vakfa da verebilirsiniz, sevdiğiniz bir hayır kurumuna da verebilirsiniz, bir şahsa da verebilirsiniz. Devir ve temlik etmek, yani kendi elinden çıkarıp onun üzerine vermek. Şimdi insanlar çok çeşitli sebeplerle hibe, yani bağış yapabilirler. Örneğin anne babalar yaşlanınca o kendilerinden sonra kalacaklarını düşündüğü çocuklara ya da akrabalarının çocuklarına hibe yapabilirler. Torunlarına mal bağışlayabilirler. Mahfuz hisseli mirasçılarına mal bağışlayabilirler. Çeşitli hayır kurumlarına mal bağışlayabilirler. Neden? Eski Mısır'daki gibi bizle beraber at, araba, her şeyi yanımızda gömseydik iyiydi, ama artık öyle bir baktılar ki gömüyorsun bir yere gittiği yok, orada kalıyor. Kuyumcu terasındaki altının kaldığı gibi.
Geride kalanların işine yarasın.
İyisin bari benden sonrakiler hayır duası etsin diye onlara hayırda bulunabilirsin.
Evet.
Peki bunun çeşidi nedir genelde? Bu mikrofonlarda çok anlattık. Vasiyetnamedir en iyi yolu. Onu bir ara bir daha anlatırız ama vasiyetname ile yapılabilir. Burada önemli olan devir ve temliğin bedelsiz olmasıdır. Yani bağış işlemi olması. Tapuda bağış olarak yaptığınız zaman İpek Hanım, harcı farklıdır. Satışa göre bağış daha yüksek harçla yapılır. Niye? Bu soruyu ben de sordum Bedrettin Bey'e. Dedim ki ya niye bağış daha yüksek? Yani adam zaten elindeki malı veriyor, bir de devlet olarak daha yüksek para alıyorsun adamdan. Devir teslim parası. O da dedi ki biz bunu bir tapu konferansında sormuştuk. Burada İnsanlar çok yaşlandıkları zaman malı kaçırmak için aslında satış yapıyorlar, parasını alıyorlar ama bağış göstermesinler diye harcı yüksek tutuyor devlet. Buradaki esas espri bu. Böyle olunca önemli olan husus bağış olarak yapılan işlemin satış olarak gösterilmesi hali. Yani bizim gene bu mikrofonlarda anlattığımız muvaza davası dediğimiz davaya, değiş tokuş işleminin burada asıl gerçek sebebinin bağış olduğunu insanlar tarafından bilinmesi lazım. Elinize bir tapu aldığınız zaman orada mülkiyetin geçiş şekli yazar. Satış mı, bağış mı, trampa mı? 3 tane şekli var. Bu mal nasıl el değiştirdiğini orada yazar. Öyle olunca gerçekte bağış olup da satış gösterilen işlemler için, eğer siz satışsa o gerçek niyetiniz satış ama siz bağış gösterdiyseniz, bir davanın sonucunda bu satışı iptal edilip tapuyu geri getirtirebilirsiniz. Bu olmasın diye bağış gerçek niyet olması lazım. Böyle olunca şartlı bağış dediğimiz hukukumuzda mümkün olan bir bağış türü de var. Örnek veriyorum. Çok ciddi bir arsanız var. Şehrin çok orta bir yerinde. Ve sizin hiç mirasçınız da yok. Ola da bilir ama yok diyelim. Ne yaparsınız? Bağışlarsınız. Örnek, Milli Eğitim'e bağışlayacağınız zaman diyorsunuz ki ben İpek Önder olarak bu arsayı size veriyorum. Bunun karşılığında kütüphane yapın, kız yurdu yapın, erkek yurdu yapın, okul yapın. Bugün sokakları gezdiğiniz zaman büyük bir çoğunluğu birçok insanın adını İsmini yaşatan, taşıyor, ismini evet. yaşatan okullar. İşte o okulların arsa sahibi o tabelada yazan insanlar. Kaldı ki oraya apartman yaptırsaydı ihyaydı değil mi? Ama devlete bağışlamış. Allah onlardan razı olsun. Çok güzel bir hizmet.
Ne de güzel yapmışlar.
Öyle olunca işte bu tip bağışlarla bu bağışladığı şeyi geri alabilmesini de şartlarını söylemekte fayda var. Bağıştan dönme şartları aynı mirastan mahrumiyet şartları gibidir. Orada bağış yaptığınız kişi size karşı ağır cezayı ya da siz ya da ailenize karşı ağır cezayı gerektiren bir suç işlemiş olabilir. Yani parayı görünce cıvıtmış olabilir. Hı hı. O zaman
bağıştan da vazgeçebilirsiniz.
Evet.
Peki geldik sonuncuya. Trampa'ya. Bağış, satış ve trampa.
Evet.
Efendim trampa ne demektir ve nasıl yapılıyor?
Trampa gayrimenkul devri ve temliğinin üçüncüsüydü. Birincisi satış. %90 öyle, 85-90 öyle dedik. %10 bağış dedik. Hı. Geri kalan %5 de trampa. Trampa demek değiş tokuş. Tam Türkçesi bu. Neyle neyi değiştirip tokuşturuyoruz? Malı veriyoruz, karşılığında bir mal alıyoruz. Bu mal her zaman evi verdim karşılığında ev olmak zorunda değil. 200 bin TL'lik bir ev verdim, 200 bin TL'lik bir otomobil aldım.
Eş değer mi olması lazım her zaman?
Bedel karşılığında. Şimdi adam size nakit vermiyor. Nakit yerine geçen bir şey veriyor. Böyle olunca satış da değil, bağış da değil bu. Bambaşka bir şey. Tamamen devir temliğin özel bir durumu bu. Çok istisnai bir şeydir. Tapuda yapılacak işlemlerde trampa konusu taşınmazların değeri belirleniyor ve diğer farklarda ivaz suretiyle tamamlanıyor. Örnek veriyorum. 200 bin liralık bir ev karşılığında 150 bin liralık başka bir ev verip kalan 50 bin lirayı da nakit ödeyebilirsiniz. Çekle, bonoyla, kıymetli evrakla ödeyebilirsiniz. Kalan 50 bin lirayı otomobil vererek, o 50 bin değerinde bir otomobil vererek trampa yapabilirsiniz. Trampa toplumumuz tarafımızdan çok bilinmemektedir İpek Hanım. Ama uygulanması çok az olmasına rağmen şufa davalarında, ön alım davası dediğimiz bu şufa davalarında gerçek bir trampa varsa şufa davasının önüne geçebilir. O yüzden önemli. Hı hı.
Tavsiye ediyor musunuz dinleyicilerimize trampayı?
Açıkçası
yani
eğer
kullanılan bir
yani nakitin yok ama elden çıkarmak istediğin bir malın varsa neden olmasın? Çok daha mantıklı. Yeter ki tapuda ne işlem yaptırıyorsak bir gerçek bedelin üzerinden harcı ödeyelim. İki, mutlaka o işlemin hukuki niteliğini tapuya öyle gösterelim. Satış yapıp da trampa yazdırmayın. Trampa yazıp da hibe yazdırmayın. Oldu mu? Önemli
hukuka olan. Hukuka aykırı davranış sergilemeyelim. Evet. Önemli olan bu. Hı-hı. Efendim çok az bir zamanımız kaldı. Ve miras kalan malları konuşalım isterseniz şu son evet. dakikalarda da. Miras kalan malların devri nasıl yapılıyor ve nelere dikkat etmek gerekiyor?
Şimdi biz vefat ettiğimiz zaman arkamızda kalan mallar, bütün taşınmazlar ve taşınırlar morisin üzerine kayıtlı görünüyor. Ben vefat edersem benim üzerimdeki mal hala bende. Ben gittim ama mal burada kaldı. Mirasçılar intikal işlemleri için önce miras hukukunun alfabesi olan veraset ilamı dediğimiz mirasçılık belgesini nereden alırlar? A şıkkı noterden. Eğer çok karışık bir miras varsa üzüm salkımı gibi mahkemeden. Mahkemeden aldığı mirasçılık belgesini bu veraset ilamıyla ölenin ikametgahının bulunduğu veraset intikal vergi dairesine gider. Oradaki matbu evrağı doldurur. Der ki şurada şurada şurada şurada şu kadar dairesi kaldı. Arabası bu, banka hesabında da şu para kaldı. Bunlar üzerinden ki yaklaşık 200 küsür bin lira demiştik kişi başı düşen bedel. O bedele kadar devlet zaten vergi almıyor. Almadığı için siz veraset intikal vergisini hallediyorsunuz. Onu ödedikten sonra bunun adı nasıl ödenebilir? 3 yılda 6 taksitle ödenebilir. Bundan sonra veraset ilişiği kesildikten sonra tapudaki veraset ilamının kesildiğine ilişkin belgeyle beraber tapuya gidip ben mirasçısıyım, al ispatı veraset ilamı.
Veraset ilamı.
2. Veraset intikal beyannamemi de getirdim, ödedim vergimi. Bu tapuyu üzerime geçirmek istiyorum dediğiniz zaman iş hallolur.
Hı hı. İnsanlarımız da çoğu zaman bilmiyor değil mi? Elden ele geçmiyor tapu aslında ama o taşınmazı kullanmaya
kuşak,
devam ediliyor. 3
kuşak, 4 kuşak herkes hala üstünde oturuyor. Arada bir sürü insan ölmüş gitmiş oluyor.
Vergi kaçırmak mı acaba?
Aynen öyle sebebi. Tabii ki.
Peki efendim mirasçılar miras kalan malları tapuda nasıl paylaşıyor? Dikkat edilmesi gereken hususlar neler?
Evet son 2-3 dakikamız için.
Son 1 dakikada da bunu toparlayalım dilerseniz. Hayır.
Mirasçılar asil veya vekil olarak bu tapuya gelerek oradaki işlemleri yapabilirler. Asil ise kendi adına yapacağı işlemlerde mutlaka tapular kesilerek sahiplenebilir. Vekil ise de onun adına yapılan işlemlerde gene harçlar ödenir. Burada düzgün ve adil paylaşmaya dikkat etmek lazım.
Hı hı. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
son
ederim.
Son yarım dakikada dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Uyarılarınız, önerileriniz neler?
30 saniyede lütfen söyleyeceğim şey şu. Arabayı nasıl ustasına götürüp ekspertiz raporu yaptırmadan, bir ustaya tak tak baktırmadan almıyorsak, tapuyu da bir hukukçuya göstermeden lütfen ne alın ne satın.
Çok sağ olun efendim.
Ben
verdiğiniz
ederim.
Bilgiler için bizleri bilgilendirdiniz.
Ben teşekkür ederim.
Avukat Eyüp Sabrican Bulat'ı değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hukuk saatinin sonuna geldik. Yapımcımız Kadriye Şener'di, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta aynı saatte 14.05'te buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.